Ayrım 9.
Sayfa 121. Gülün Dikeni. Hüseyin Macit Yusuf Aydınlık Dergisi'nin 29 Nisan 2007 tarihli sayısında Gülün Dikeni başlıklı yazısında Gül ve ekibinin Kıbrıs politikalarını daha açık bir deyişle politikasızlıklarını anlatıyordu. AKP iktidarı TBMM'deki sayısal üstünlüğünün avantajını kullanarak hiçbir uzlaşma ihtiyacına gerek duymadan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanlığı makamına aday göstermiştir. 3 Kasım 2002 seçimlerinde oy kullananların sadece %34'ünün oyunu alarak iktidar olan AKP, Cumhuriyetimizin makamlarını işgal etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı makamının da AKP'nin kontrolüne geçmesi laik cumhuriyetimiz için en büyük tehdit olacaktır. Atatürk Türkiye'si ana vatanımız bu hallere düşürülmemeliydi. AKP iktidarında Kıbrıs Türk'ü ve KKTC tehdit altında ve her an yok olmakla karşı karşıya bırakılmıştır. Hiçbir ana vatan hükümetinin reva görmediği olumsuz şartlar AKP iktidarı döneminde Kıbrıs Türk'üne dayatılmıştır. AKP iktidarının daha ilk günlerinde emperyalizm hemen harekete geçmiş ve Annan planı ortaya atılmıştır. KKTC'yi Kıbrıs Türk'ünü ortadan kaldırmayı hedefleyen bu kahpe plan AKP iktidarı tarafından hemen benimsenmiştir. Planın mahzurlarını Amerika'da yattığı hastanede dillendiren Cumhurbaşkanı Denktaş, uzlaşmaz ilan edilmiş ve iktidardan uzaklaştırılması için düğmeye basılmıştır. Aralık 2002'de Kopenhag zirvesinde Türkiye'ye müzakere tarihi alabilmek için KKTC yem olarak kullanılmıştır. Bugün Cumhurbaşkanlığına aday olarak gösterilen ve o tarihte emaneten başbakanlık koltuğunda oturan Abdullah Gül bu siyasetin belirleyicisi olmuştur. Kopenhag'da KKTC tarihin karanlıklarına gömülmekten ve Kıbrıs Türk'ü de Rum'a yama yapılmaktan son anda Cumhurbaşkanı Denktaş ve o tarihte KKTC Dışişleri Bakanı olan Tahsin Ertuğruloğlu'nun direnmesiyle kurtulabilmiştir. Kıbrıs sorununu AB platformuna taşıyan ikili. Kıbrıs sorunu o tarihte AKP Genel Başkanı olmaktan başka siyasi hiçbir yetkisi ve sorumluluğu olmayan Tayyip Erdoğan ve Başbakan Gül tarafından AB platformuna taşınmış ve geleneksel politikamız olan Kıbrıs sorununun tek çözüm platformunun Birleşmiş Milletler olması siyasetimiz terk edilmiştir. Annan planı referandumuna gidilen süreçte ABD ve AB güdümündeki AKP iktidarı, KKTC halkı üzerindeki baskılarını artırarak referandumdan evet çıkması için her yola başvurmuştur. Tehdit, şantaj, baskı ve inanılmaz vaatlerle Kıbrıs Türk'ü kandırılmış ve ateşe atılmıştır. Başrollerde yine Abdullah Gül vardır. Abdullah Gül'ün o tarihte söyledikleri bugün daha da anlamlı hale gelmiştir. Gül şöyle diyordu: "Bağımsız KKTC'nin tanınabilmesi olasılığını ve ilhakı gerçekçi görmüyorum. Bizim kanaatimiz yeni oluşacak Kıbrıs devleti içinde Kıbrıs Türkleri daha rahat yaşayacaktır." Abdullah Gül'e göre KKTC'nin tanınması hiçbir zaman hedef olmamıştır. Hatta Sayın Gül, KKTC'nin yok edilmesiyle kurulacak olan Birleşik Kıbrıs çatısı altında bir eyaletten farklı olmayan Kıbrıs Türk Devleti içinde, yani Rum'a yama yapıldığımız, azınlık haline getirildiğimiz yeni bir düzenlemede Kıbrıs Türk'ünün daha mutlu olabileceğine inanmaktadır. Ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına aday olan Sayın Gül'ün KKTC ve Kıbrıs Türkleri hakkında düşündükleri bunlardır. Endişelenmemek, tepki göstermemek elde değildir. Abdullah Gül'ün zaman zaman çeşitli milli törenlerde günün anlam ve öneminin zorlamasıyla KKTC için söylediği olumlu beyanlara itibar edilmemelidir. Kıbrıs Barış Harekatı ve KKTC'nin kuruluş yıl dönümlerinde KKTC yaşayacak ve yaşatılacaktır söylemleri tamamen takiyedir, hem de nalınlı takiye. Kıbrıs meselesini içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Dışişleri Bakanı olarak Kıbrıs sorununa çözüm bulabilme çalışmalarında Abdullah Gül sınıfta kalmıştır. Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğini söyleyerek iktidara gelir gelmez kolları sıvayan ve "çözümsüzlük çözüm değildir. Bir adım önde Kıbrıs sorunu çözülecektir. Siyaset sorunlara çözüm getirme sanatıdır" zihniyetiyle hareket eden Gül, maalesef Kıbrıs sorununu değil çözmek içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Sayın Gül, Annan planı referandumundan sonra Kıbrıs Türklerine verilen sözlerin tutulmaması üzerine kendisinin de kandırıldığını itiraf edecek kadar da pişkinlik içerisindedir. Abdullah Gül'ün 24 Ocak 2006 önerileri ve eylem planı bir Afrika ülkesi olan Sudan dışında hiçbir ülke tarafından destek görmemiştir. Gül'ün şu an destek istediği 8 Temmuz 2006 Talat Papadopoulos mutabakatı, yani Gambari süreci, maalesef işlevselliğini yitirmiştir. KKTC üzerindeki izolasyon ve ambargolar kalkmadığı gibi, bu yönde AB platformunda yürütülen çabalardan da olumlu sonuç alınmasının mümkün olmadığı apaçık ortadadır. Anavatan Türkiye'deki AKP iktidarının ve onun Dışişleri Bakanı Gül'ün Avrupa Birliği'ne üyelik süreci sorunlara esir düşmüştür. Türkiye'nin üyelik müzakereleri 8 başlıkla dondurulmuştur. Ankara Anlaşması ek protokolü imzalanarak tanıması, ilişkilerini normalleştirmesi ve hava deniz limanlarını açması taahhüdü verilmiştir. Gül'ün karnesi zayıf. Bölgesel dış siyasetimizin ve ilişkilerimizin doğru dürüst yürütüldüğü de söylenemez. Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da Türkiye'yi yakından ilgilendiren tüm konularda gereken adımlar atılmamakta, ülke çıkarlarımız gerektiği gibi korunmamaktadır. BOP eş başkanlığı görevi üstlenilerek Amerika'nın çıkarlarına hizmet edilmektedir. Dış siyasetimizin baş aktörü olan Sayın Gül'ün karnesi onu sınıfta bırakmışken, ülkemizin bir numaralı makamına onu paraşütle indirenlerin ne tür bir gaflet içerisinde oldukları apaçık ortadadır. Milletimizin 14 Nisan'da şahlanan iradesiyle bunlardan kurtulacağımız gün yakındır. Türk ulusu dikenli güllere layık değildir. Alman vakıfları Leyla Zana ve Gül. Abdullah Gül, Ankara DGM'de laik düzeni yıkmak suçlamasıyla haklarında dava açılan Alman vakıfları hakkında yargılama devam ederken, açılan soruşturmalar için geçmiş hükümeti sorumlu tutuyor, bu vakıfların Türkiye için olumlu çalışmalar yaptığını söyleyebiliyordu. Oysa Alman vakıflarının ileri gelenleri orduya hakaret etmiş, insanlarımızı kamplara ayırma çalışmalarına girmişlerdi. Abdullah Gül Başbakanlığı zamanında Avrupalılara Leyla Zana ve arkadaşlarının durumlarını en kısa zamanda düzeltme sözü veriyor, PKK'lılara bayram yaptırıyor, çok geçmeden Zana ve arkadaşları tahliye ediliyordu. Mayıs ayı sonları ve Haziran ayı başlarında cezaevinde bulunan ve PKK'ya yardım ve yataklıktan hükümlü eski DEP milletvekillerinin tahliye edilecekleri başta Hürriyet olmak üzere bazı basın ve yayın organlarında yoğun bir şekilde işlenmeye başlıyordu. PKK'ya silah ve eleman temin eden terörist ülke Almanya'nın milletvekili cezaevi kapısına tekme ve yumruklarla saldırarak çığlıklar atıyordu. 25 Eylül 2003 tarihinde Almanya'ya giderek Türkiye'nin doğusunda Kürt devleti kurulmasını isteyen, Kıbrıs'ta da adanın tamamının Rumlara kalması için Birleşik Kıbrıs çığlıkları atan Türk düşmanı Rota, Türkiye'deki gelişmelerle ilgili rapor veriliyordu. Rapor veren AKP heyetinde Aksaray Milletvekili Ahmet Yaşar'ın yanında Cüneyt Zapsu da hazır bulunuyordu. Heyetteki bir diğer ilginç isim ise Konrad Adenauer Vakfı Başkanı Wolf Schönenbaum'du. 9 Haziran 2004 tarihinde eski DEP milletvekilleri Selim Sadak, Leyla Zana, Mehmet Hatip Dicle ve Orhan Doğan hakkında tahliye kararını veren Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin üyelerinin Avrupa Parlamentosu'nun davetlisi olarak karardan yaklaşık 10 gün kadar önce Strasbourg'a gittikleri ortaya çıkıyordu. Daire Başkanı Hasan Gerçeker, üyeler Şerif Erol, Neşe Seber, Mahmut Acar, Ekrem Ertuğrul'un bu davet öncesi DEP milletvekillerinin tahliyelerine olumsuz baktıkları, ancak Gezi'nin ardından tahliye edilmelerinin demokratik bir hakları olduğu şeklinde konuştukları, DEP milletvekillerini yere göğe sığdıramadıkları öğreniliyordu. Cezaevinden salınan DEP milletvekilleri HADEP Genel Başkanı ve başlarında Zana olduğu halde mitingler düzenliyor, PKK ile Türkiye Cumhuriyeti'ni aynı kefeye koyuyorlardı. 29 Haziran 2004 tarihinde kendilerine Özgür Yurttaş Girişimi adını veren bir grup, APO'nun serbest bırakılması için imza topluyorlardı. 4 Temmuz 2004 tarihinde İstanbul'da PKK'nın kuduzları, başları APO ile devletin diyaloga geçmesini, İmralı cezaevinin, 5 yıldızlı otelinin kapatılmasını istiyorlardı. Aynı gün Adana ve Urfa'da da kuduran PKK'lılar APO için özgürlük çığlıkları atıyorlardı. Leyla Zana ve arkadaşları AB büyükelçilerine yemek veriyor, bu yemeğe Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ü davet ediyorlardı. Gül bölücü terör örgütüne yardım ve yataklıktan hükümlü ve sanık olarak yargılanan sizler kim oluyorsunuz da böyle bir davet verebiliyorsunuz diyemiyor, kemküm etmekle yetiniyordu. Zana ve ekibinin verdiği yemeğe 6 ülkenin büyükelçileriyle AB Türkiye temsilcisi Kretschmer katılıyordu. Öğle yemeğinden önce de PKK'ya silah desteği veren terörist ülke Almanya'nın büyükelçisi Zana ve arkadaşlarına kahvaltı sunuyordu. Bu olanlar sonucunda iyice coşan kanlı terörist, Cumhuriyet reformunu istiyorum diyerek, paçavralarında soy esaslı ulus kavramı yerine ülke esaslı ulus kavramının temel alınması, diğer dillerin anayasal güvenceye kavuşturulması şeklindeki hezeyanlarına devam ediyordu. Bundan bir süre önce Toplumsal Dönüşüm yayınlarından çıkan Ak Papa'nın Temel İçgüdüsü adlı kitabımda eli kanlı terörist başının 58. hükümetin başı olan Abdullah Gül'e yazdığı mektubu ve AKP-PKK ilişkilerini yazmıştım. 15 Temmuz ve 26 Temmuz 1981 yılında yapılan PKK'nın birinci kongresinde bundan sonra yapacaklarını açıklayan ağzı kanlı, gözü kanlı kuduz it, 30 bin insanımızın katledildiği, binlerce asker sivil vatandaşımızın yaralandığı, sakat kaldığı bir süreci şu sözleriyle başlatıyordu. Özellikle coğrafi koşulların, siyasi temelin, askeri araç ve gereçlerin, örgütlenmenin uygun olduğu alanlarda gerilla mücadelesi gündeme gelecek ve bu mücadele Kürdistan'da önemli roller oynayacak. Partinin şiddete dayanan ve dayanmayan mücadele yöntemleriyle sağlayacağı siyasi gelişme ve bu siyasi gelişmeyi daha da hızlandıracak gerilla savaşı bir halk ayaklanmasına yol açacaktır. Gerilla savaşı geliştirilmeden Kürdistan koşullarında siyasi sonuçlar alınabileceğini, siyasi amaçlara ulaşılabileceğini sanmak gülünç olur. Bu sözlerle kanlı terör eylemlerine başlayan PKK, 15 Ağustos 1984 yılında Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla saldırılarını geliştirmişti. Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşısı paketlenip Türkiye'ye postalandığının ilk anlarında "Ben Türk'üm, Türkiye'ye çalışmak istiyorum." diyordu. Sonra baktı ki kendisine hiçbir şey yapılmıyor, padişahlarda bulunmayan lüks ve şatafat kendine sunuluyor, anında Alman aklına uyarak yine köpekleşmeye başlıyordu. 18 Şubat 1999 tarihli Die Welt gazetesinden Ansgar Grau, 1990 yılında Alman vatandaşlığına geçen ve Bonn'da ikamet eden Şah döneminin Bonn elçilik müsteşarı Ali Gazi, "Birçok yere dönemin başbakanı Kohl'a Öcalan'ın şahsi mesajlarını getirdim," diyordu. Kohl da Öcalan'a milletvekillerini, istihbarat elemanlarını gönderiyor, Alman devletinin imkanlarını ayaklarına seriyordu. Böylece uyuz it ile Akbaba birlikteliği daha da artıyordu. Hamburg Üniversitesi Anayasa Profesörü Norman Fach, APO'nun Türkiye'ye getiriliş şeklinin milletler arası hukuk kurallarına aykırı olduğunu, mahkemenin adil olmayacağını, bu yüzden milletler arası mahkemelerde yargılanması gerektiğini, DGM'nin ise milletler arası mahkeme standardında olmadığını söylüyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin davayı takip edeceğini, davanın konseye kadar gidebileceğini iddia ediyordu. Andrea Bacınoğlu, Modern Alman Oryantalizmi adlı kitabının 183. sayfasında, tehdit altındaki Halklar Derneği Başkanı Tilman Zülhün, Federal Alman Hükümeti ve NATO üyelerinden generallerimizin uluslararası mahkemede yargılanmalarını talep ettiğini belgeliyordu. Öcalan'la birlikte Türk ordusunun generallerini ve önde gelen Türk politikacılarını insanlığa karşı suç işlemekten uluslararası mahkemelere çıkarılmasını istiyorum. Zira Türk ordusu da binlerce Kürt'ün katlinden, idamından, haksız yere hapse atılmasından, işkencelerden geçirilmesinden ve kaybedilmesinden sorumlu tutulmalıdır. 17 Aralık 1999 tarihli Frankfurter Rundschau gazetesinde Avrupa'nın girişimde bulunması isteniyor ve şöyle deniyordu. Türk hükümeti ve özellikle de subaylar sınıfı eldeki bütün politik yollarla Kürtlerle iç barışma, Kürt kimliğini tanıma ve Kürtlere eşitlik verme rotasına çark ettirilmelidir. Bu geciktirilmeye tahammülü olmayan bir Avrupa görevidir. Die Zeit'ten Theo Sommer'de son taşkınlıklar her şeyden önce şunu kanıtladı. Kürt sorunu çoktan bir Avrupa sorunu olmuştur. Tabii büyük ölçüde özel bir Alman sorunu aynı zamanda. Ve devam ediyordu Sommer. Anadolu'daki iç savaşın kendi topraklarımıza sıçramasını engellemek istiyorsak, Ankara'daki hükümet Kürt çatışmasını istediği kadar kendi iç sorunu saymaya devam etsin, biz Almanlar mutlaka müdahale etmeliyiz. Amerika, Avrupa ve özellikle Almanya ya da namı diğer Akbaba'nın sonsuz desteğiyle biti kanlanan uyuz it ya da namı diğer Apo sağa sola mektuplar yağdırıyordu. Bebek katili İmralı'da verdiği ifadelerde Suriye'deyken Alman gizli servisinden Lummer'in kendisini ziyaret ettiğini, Alman gizli servisinden Grumland ile görüştüğünü, yine bu elemanlarla birlikte bazı parlamenterler ve özellikle Steinbach ile bir araya geldiğini anlatıyordu. Akbaba'nın kuklası kuduz it Almanya ile ilk ilişkilerinin 1980'lerde başladığını belirtiyor, Alman bayan parlamenterlerin kendisini ziyaret ettiklerini, destek verdiklerini de açıklıyor, Almanya, ABD ve İngiltere'nin birlikte hareket edebileceğini de vurguluyordu. Bu uyuz itin anlatımlarına göre yerli hayranları da oldukça fazlaydı. Siyasiler, sanatçılar, zengin iş adamları, eğitimciler, medya grupları, sol örgüt liderleri, siyasi partiler, dernekler, belediye başkanları dahil ilişkide olduğu birçok insan vardı. Kendisine yakın olan siyasiler hakkında şöyle konuşuyordu. 1993'te gazeteci Hasan Cemal yanıma geldi. Bana İsmet Sezgin'den üslubunu düzeltsin, hükümetin söylediklerini de fazla hesaba almasın şeklindeki notunu getirdi. Özal'ın ölümünden sonra Semra Hanım'a başsağlığı mesajı gönderdim. Sağlığında benim için söylediği, söyleyin ona, yaptığın her şey yanlış değildir. Bu söz beni çok etkiledi. Sanatçılar arasında Ahmet Kaya, Şirvan Perver, Gülistan, Şah Turna, bana Met TV'ye çıkmak istediğini ve yardımcı olunması yolunda mektup yazmıştı. Bu sanatçılar yaptıkları programlarında ücret almaksızın Met TV ve diğer etkinliklere katılarak örgüte katkı sağladılar. PKK'ya yardım yapan iş adamları içinde şunları söylüyordu. Tatlı Ses Turizm'in İstanbul bağlantılı ve gönüllü yardımlarını gördük. Tayyip Erdoğan'ın helikopteriyle gezdiği ve yakın olduğu toprak içinde Toprak Holding Halis Toprağ'ın parasal yardımlarını zaman zaman gördük. 24 Nisan 2002 tarihinde Ankara DGM savcılığına ifade veren MS adındaki itirafçı, İbrahim Tatlıses'in PKK'ya yardım ve yataklık yapma olayları ile ilgili olarak bildiklerini şöyle anlatıyordu. 1993 yaz aylarıydı. Ben o zaman Garzan eyaletinde Ebu Bekir Kod isimli bölge sorumlusunun yanında görevliydim. Ancak bir çatışmada dizime kurşun isabet etmişti. Tedavi olmakla birlikte kurşun dizimde kaldığı için biraz ağrı çekiyordum. Bir gün beni telsizle Ebu Bekir Kod aradı. İki yaralı olduğunu, acele gelmemizi söyledi. Ben o sırada görevli olarak köye gitmiştim. Ebu Bekir Kod ve yanındakiler çatışmaya girmiş, biz gittiğimizde yaralılardan biri ölmüştü. Diğer yaralı Pelin isminde bir bayandı. Pelin'in İstanbul'a götürülüp tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine görevli milis ile birlikte beyaz bir station taksi ile Pelin'i bindirerek İstanbul'a getirdik. İstanbul'da bizi Diloban Kod isimli örgüt mensubu karşıladı. Diloban telefonda birisiyle konuştu. Bu konuşmadan yarım saat sonra İbrahim Tatlıses geldi. Yanında hocam diye hitap ettiği beyaz saçlarının ön kısmı dökülmüş doktor vardı. Doktora Pelin'i gösterdiler. İbrahim Tatlıses Diloban'a dolar olarak bir miktarda para verdi. Bu arada ben de doktora dizimi gösterdim. Beni bile ilgilendi ancak kurşun kas damarlarının altında kaldığından çıkaramayacağını söyledi. Bilahare Pelin'i tedavi etmek üzere alıkoydular. Milis hemen Bitlis'e dönecekti. Ben de izin alarak yanlarından ayrıldım. Milis ile birlikte Bitlis'e döndüm. İbrahim Tatlıses'in örgüte yardımda bulunduğu, yaralıları tedavi ettirdiği zaten biliniyordu. Ayrıca İbrahim Tatlıses'in Avrupa turnelerinde oralardaki örgüt yetkililerine para verdiği de zaten biliniyordu dedi. Benim olay hakkındaki bilgim budur. Pelin isimli bayan İbrahim Tatlıses tarafından tedavi ettirildikten sonra tekrar kırsala dönmüştü. Kırsalda girdiği çatışmada hayatını kaybetti dedi, başka bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Beyanı okundu, imzası alındı. Yine bir başka itirafçı İbrahim Tatlıses'in örgüte maddi destekler sağladığını, kendilerine hevallerim diye hitap ettiğini, zaferin yakın olduğunu söylediğini ifade ediyordu. Yasalar örümcek ağına benzer, güçlü olanlar deler geçer, güçsüzler takılır kalırlar sözü burada bir kere daha gerçekleşiyor ve İbrahim Tatlıses bütün bu deliller karşısında zaman aşımı gerekçesiyle yaptırımlardan kurtuluyordu. İbrahim Tatlıses Aralık 2003 yılında özel bir televizyon kanalında Kürtçe şarkı söyledikten sonra ilk adımı ben attım, ikinci aşama da gelecek şeklinde hezeyanlarda bulunuyordu. İkinci aşamanın ne olduğunu soran gazeteciye Öcalan'ın tahliyesi var mı itirazın diye cevap verdiği basına yansıyan Tatlıses, tartıştığı bu muhabirin çalıştığı gazeteyi 5 adımı ile basıyordu. 12 Aralık 2003 tarihli Özgür Gündem gazetesinde İbrahim Tatlıses'e tam destek veriliyordu. Gazetenin köşe yazarlarından Ahmet Kahraman bu konuda şöyle yazıyordu. Oysa dünlerde İbo, Kürt kılamlarını Türkçe sözlerle söylediğinde, Cumhurbaşkanı Özal büyülü sesinin ritmine uyup göbek atıyor, Türk halkı topluca kendinden geçiyor, konserlerine yüz binler akıyordu. İbo, Kürt şarkılarını Türkçe söyleyince Kürt değil, Türk müziği icracısı oluyordu. Aynı şarkıyı özgün hali ve annesinin diliyle söyleyince ırkçı hisleri kapısına yığılıyor, sahibinin sesi medya Ahmet Kaya'ya yaptığı gibi linç sahneleri düzenliyordu. Aynı gazetenin haberine göre İHAD, Yeni Kardelen ve DEHAP'ın Tatlıses'e yönelik açıklamalarını kınayarak şarkıcıya tam destek verdiklerini belirtiyordu. Batman'da petrol sendikalarının iyi dost olduğunu ifade eden APO, Ceylan Holding'in de birçok yardım ve katkılarını gördüklerini ifade ediyordu. APO eğitimci dostlarını da örgütü yazılarıyla destekleyen Haluk Gerger ve Doğu Ergil olarak açıklıyordu. Yeni Ülke, Özgür Gündem gibi gazetelerin ve en son görüştüğü Tayfun Taliboğlu'nun kendisine dost olduğunu, İtalya'da Taliboğlu'nun bu dostluğu kendisine söylediğini belirtiyordu. Mehmet Ali Birand'ın yaklaşımlarını çok olumlu bulduğunu ifade eden Uyuz İt, Güneri Civaoğlu ile Ramazan Öztürk'ün yanına geldiğini belirtiyor, Cengiz Çandar, Güneri Civaoğlu, HADEP'ten aday olmak isteyen İsmet İmset ve Mehmet Ali Birand'ın 1993 sürecinde kendileriyle Türkiye arasında elçilik yaptıklarını söylüyordu. APO, İbrahim Tatlıses ve Halis Toprağ'ın dışındaki maddi destek sağladıkları isimleri de açıklıyordu. 1990'lı yıllarda Buldanların destekleri oldu. Urfalı İnci Baba'nın aldığı ihalelerden %3 vergi vermesi konusu vardı. Bunun alınıp alınmadığını bilmiyorum. Yüksekova'da Cihangir Ağa, Mardin'de Ahmet Türk ve ailesi yardımda bulunuyordu. Ayrıca Liceli Behçet Cantürk ve ailesi, Ceylan Holding ve Rıza Septi isimli şahıslar da yardımlarda bulunuyorlardı. Kanlı terör örgütü PKK'nın başındaki Uyuz İt, kuyruğunun sıkıştığını gördüğü anlarda yılışık it gibi yalakalık dolu mektuplar da yazıyordu. Bu mektupların ilki Ankara İkinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı'na idi. APO elle yazdığı 28 Mayıs 1999 tarihli mektubunda bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü için çalışacağını belirtiyor ve durumundan çok memnun olduğunu şu cümleleriyle ifade ediyordu. Bununla birlikte şimdiye kadar yaşadığım İmralı sürecini biraz açmayı gerekli bulmaktayım. Gerek soruşturma komisyonunun, gerek ada komutanlığının yaklaşımı karşılıklı saygı içinde olmuştur. Cezaevi yönetimi için de bu geçerlidir. 29 Mayıs 1999 tarihli mektubunda da kardeşlikten bahseden APO herkesi kardeşliğe çağırıyordu. Yargılandığı İmralı'daki duruşmalarda Türkiye'de ayrı bir ulusun olmadığını vurgulayan APO, savunmamı demokratik çözüm kapsamında yapacağım. Mahkeme heyetini kabul edip etmemek, ertelemek önemli değil. Uzatılsa ne olur, uzatılmasa ne olur. Bu işin özü önemlidir. Baskınla, zıtlıkla bir yere varılamaz. İyi bir jest, özel bir ilgi, yöntem bekliyorum. DGM'lerin yapısı Avrupa'nın istekleri önemli değil şeklinde açıklamalarda bulunuyordu.